Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Osman'ın hilafet dönemini gözden geçirdik ve dedik ki halkın hoşnutsuzluğu ve Osman'ın halk tarafından öldürülmesinin ardından sonunda halk Hazreti Ali Aleyhisselam'a geldi ve o hazret asla halife olmaya rağbeti ve isteği olmadığı halde Hazreti Ali'ye biat eli uzattılar. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor: "Siz elimi açtınız ve ben elimi kıstım. Siz elimi çektiniz ve ben geri çektim. Ardından suyun başına gelen susamış develer gibi etrafımı sardınız. Öyle ki papucum ayağımdan çıktı ve abam omzumdan düştü ve zayıf insanlar ezildi. Halkın bana biat etmekten sevinci çocukların sevinçle ve ihtiyarlar titreye titreye bana doğru akın edecek kadar her yere yayıldı."
Ama maalesef bu şevk ve coşku ile Hazreti Ali Aleyhisselam'a gelen insanlar, ne zaman ki o hazret sadece hak ve adaleti inşa etmek ve onların elindeki haksız serveti ellerinden geri almak ve sınıfların arasındaki mesafeyi de kapatmak ve bugündeki zulümlere son vermek istediğini anlayınca, din ve siyasi basiretsizliklerinden itiraz ve muhalefet etmeye başladılar. Bazıları ise hayırsever bir görüntü ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek muhaliflerle ilkin işbirliği yapmasının ve hükümetinin de temelleri pekişinceye dek işbirliğine devam etmesini ve daha sonra İslam ahkamını uygulamasını öneriyordu. Ancak İmam Ali Aleyhisselam bu sözde maslahatçı önerilere şöyle karşılık veriyordu: "Sizler benden zaferi ayrımcılık ve zulüm yaparak mı elde etmemi istiyorsunuz? Benden adaleti siyasetin ayakları altına kurban etmemi mi istiyorsunuz? İlahi mukaddes zata andolsun, dünya kaldıkça böyle bir şeyi yapmam ve böyle bir şeyin peşinden gitmem. Ben ve ayrımcılık öyle mi? Ben ve adaleti çiğnemek öyle mi? Eğer elimdeki tüm bu beytülmal ve umumi servet kendi malım olsaydı ve halk arasında dağıtmak isteseydim, asla ayrımcılık yapmazdım. Hele bu mallar şimdi Allah'ın malıdır ve ben de Allah'ın emanettarıyım."
Böylece İmam Ali Aleyhisselam her türlü siyasi yaygaradan ve provokasyondan ve açık gizli muhalefetlerden uzak bir şekilde işleri yoluna koymaya başladı ve layık olmayan yetkilileri görevden alarak ve tanınmış sorumlu insanları atayarak köklü ve temelli siyasetlerini ve programlarını uygulamaya başladı. İmam Ali Aleyhisselam, Alevi hükümetinin tüm yetkililerine, yeni sorumluluklarına bir araç gibi bakmamalarını veya hazır bir lokma gibi düşünmemelerini, tersine tüm varlıklarıyla sorumluluk hissettikleri bir emanet gibi bakmalarını ve layık ve şayesti emanetdarlar olmalarını tavsiye etti. İmam Ali Aleyhisselam ayrıca tüm yetkililere ihanet eden insanları işe almaktan şiddetle sakınmalarını, sade yaşamalarını, eleştirilere açık olmalarını, yalakalık yapanlara meydan vermemelerini istedi.
İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililere halk kitleleriyle doğrudan irtibatta bulunmalarını ve halkçı olma kültürünü her türlü sloganlar uzak bir şekilde hayata geçirmelerini tavsiye etti. İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililerden mahrumların ve mağdurların haklarını savunmalarını ve zalimlerle mücadele etmelerini, tefrika çıkarmak isteyenlere karşı koymalarını ve İslami toplumun vahdet ve bütünlüğünü korumalarını istedi. İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililerden yargıda bulunurken adalet ilkesini göz önünde bulundurmalarını ve hiçbir ayrım yapmadan adalet mahkemelerini kurmalarını ve hakkı savunmalarını istedi. İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililerden iç ve dış düşmanın savaş çığırtkanlığı yapması durumunda saldırganlara karşı cihat etmelerini ve savaş meydanından kaçmamalarını ve savaşta zafer kazandıkları takdirde esirlere iyi davranmalarını ve yenilgiye uğrayanları ve yaralıları takip etmemelerini ve savaşı başlatan taraf olmamalarını ve adalet sınırlarının dışında çıkmamalarını istedi.
Tüm bunlar Alevi hükümetin izlediği siyasetlerin bir bölümüydü ve İslam peygamberinden sonraki halifelerin ve özellikle 3. halifenin döneminde izlenen siyasetlerle hiçbir ilgisi ve alakası yoktu. Ancak bu dönemde servet ve güç sahibi olanlar bu durumun kendi çıkarlarına olmadığını görünce rahatsız olmayı başladı ve sürekli İmam Ali Aleyhisselam'ı ziyaret ederek onu bu siyasetlerden vazgeçirmeye çalıştı. Fakat o Hazret'in ilkeli hak talep ve adalet talep tutumundan el çekmediğini ve onlarla asla uzlaşmak istemediğini görünce bu kez siyasi, askeri ve tecavüzcü komplolara başvurdular. Bu arada bir grup basiretsiz dindar kesim de onlara katıldı ve böylece İmam Ali Aleyhisselam'ın karşısında bir cephe oluşturdu. Rivayetlere göre İslam peygamberi bazı sahabenin ve İslam'a inandıklarını söyleyen münafıkların mahiyetini çok iyi bildiğinden Hazreti Ali'nin hilafet döneminde olacakları öngörmüş ve şöyle buyurmuştu. Allah'a andolsun Ali isyancılar ve biat kıranlar ve dinden sapanlarla savaşacaktır.
Ancak en önemli ve en temel nokta aralarında İslam peygamberinin döneminden kalan sahabeden bazılarının ve aşure ibadet ve secdeden alnında secdenin izi kalan basiretsiz dindarlarında bulunduğu bu üç akımla savaşmak pek de kolay bir iş değildi. Bu acı olayları Cemal Savaşı'na ele alarak gözden geçirmek istiyoruz. Bu savaşta İslam peygamberinin eşi Ayşe önemli rol ifa etti. Ayşe 1. ve 2. halife döneminde büyük saygı görüyordu. Fakat 3. halife yani Osman onun itibarını azalttı. Bu yüzden aralarında şiddetli anlaşmazlık yaşandı. Öyle ki Ayşe şöyle dedi. Şu cahil ihtiyarı öldürün çünkü kafir olmuş.
Ayşe ayrıca çeşitli aşiretlere mektup yazarak onları Osman'ı öldürmek üzere kışkırtıyordu. Ayşe, Osman'ın ölüm haberini duyunca da henüz Hazreti Ali'nin halk tarafından hilafete seçildiğinden haberi yokken Osman hakkında şöyle dedi. Osman hanedanı için şom bir akıbet geride bırakacak. Ancak Hazreti Ali'nin halife olduğunu öğrenince bu kez görüşünü değiştirdi ve bu kez Osman'ın katillerinden intikam alınmasını istedi. Aslında Ayşe o süreçte Talha ve Zübeyir'e umut bağlamıştı. Fakat Hazreti Ali'nin halife olduğunu duyunca Mekke'den Medine'ye giderken yolun ortasından geri döndü ve bu kez Osman'ın mazlumiyetini ileri sürerek intikamının alınmasını istedi.
Talha ve Zübeyir de hilafeti ele geçirmenin tek yolu İslami toplumda Ayşe'nin konumunu kullanmak olduğunu çok iyi biliyordu. Ve bu fırsattan halkı Hazreti Ali Aleyhisselam'a karşı isyan etmeyi kullandı. İmam Ali Aleyhisselam bu hadiseden çok acı bir hadise olarak yad ederek şöyle buyurdu. Onlar dinden çıktı ve Allah Resulü'nün haremini sağa sola savundu. Bir cariyeye yapıldı gibi onu Basra'ya götürdüler ve kendi kadınlarını evde oturttular. Ve Allah Resulü'nün evinde tuttuğu onu yani Ayşe'yi sahneye getirdiler. Hem de hepsi bana biat eden ve benim emrime uyan bir ordu eşliğinde getirdiler.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali Aleyhisselam Cemel ordusunun Basra'ya doğru hareket ettiğini öğrenince Basra'daki valisi Osman bin Hanife bir mektup yazdı ve onlarla müzakere etmesini ve onlardan savaş çığırtkanlığı yapmaktan el çekmelerini ve o hazrete biatlerini çiğnememelerini istemesini emretti. Ancak Cemel ordusu sırf savaşmak ve servet ve güç elde etmek için hareket etmişti ve bu yüzden Basra valisinin sözlerini umursamadan ordularını Basra'ya doğru hareket ettirdi. Osman bin Hanif savaşmaktan başka çare olmadığını görünce kendi ordusunu hazırladı. Cemel ashabı kendilerini zayıf hissedince Basra ordusundan barış talep etti ve Hazreti Ali Aleyhisselam Medine'den gelene kadar ve karar verinceye dek savaşmamalarını önerdi.
Basra valisi Osman bin Hanif, Allah Resulü'nün sahabeleri olan Talha ve Zübeyir'in ihanet edebileceklerini ve verdikleri sözü tutmayacaklarını asla düşünemiyordu ve bu yüzden onların bu talebini kabul etti. Fakat onlar sözünü tutmadı ve Basra'ya saldırdı ve camiye baskın yaparak Basra valisinin namaz kıldırmasını engelledi. Ardından dehşet saçmak için Osman bin Hanif'i ölüm eşliğine kadar kırbaçla vurdular ve saçlarını keserek sakallarını kopardılar ve ardından Beytülmal'ı da yağmaladılar ve 70 kadar bekçi ve askeri öldürdükten sonra kenti ele geçirdiler.
İmam Ali Aleyhisselam Basra'nın işgale uğradığı ve çok korkunç olayların yaşandığından haberdar oldu ve bu yüzden ordusu ile hareket ederek Basra yakınlarında kamp kurdu. Cemel ordusu dirayetsiz bir şekilde İmam Ali Aleyhisselam'ın ordusuna saldırdı. Hazreti Ali Aleyhisselam artık sabır ve hoşgörünün caiz olmadığını anladı ve Resulullah'ın zırhını giyerek ordunun en başına geçti ve sözünü tutmayanların üzerine giderek hepsini dağıttı. Maalesef bu savaşta İmam Ali Aleyhisselam'ın ordusundan 5000 asker ve Cemel ordusundan 5000'den daha fazla asker öldü. Hazreti Ali savaş bittikten ve Talha ve Zübeyir öldürüldükten sonra Ayşe'yi büyük bir izzet ve saygı ile Medine'ye doğru yolladı ve ona birkaç fersah eşlik etti. Böylece Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hilafetine yönelik ilk komplo etkisiz hale getirildi. Hazreti Ali Aleyhisselam zorunlu olarak artık Medine'ye geri dönmedi ve Basra'dan Şam yakınlığında bulunan ve Muaviye'nin üssü sayılan Küfe'ye geldi ve buraya yerleşti ve kendisine biat etmeyen Muaviye'nin hareketlerini gözetlemeye başladı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Bizi parssurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerine ve öğretilerine sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesellilere, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 22. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçtiğimiz haftalarda başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma yolları başlıklı konumuza devam ederek, bilginlerin ve Allah'a inananların Allah'ın varlığını ispat eden diğer bazı delillerini irdelemeye çalışacağız.
Filozoflar Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek için varlık aleminin ezelden var olmadığını ve daha sonra yaratıldığına vurgu yapıyor. Yani varlık alemi bir zamandan itibaren başlamıştır. Bir başka ifadeyle yaratılış alemi ezeli değildir ve hadestir ve zamanın belli bir diliminde yaratılan bir alemdir. Hudus yaratılmak ve hades eskiden olmayıp sonradan var olan bir şeydir. Şimdi bu sözün ispatı için bilim dünyasına bir göz atmak istiyoruz. Fizik biliminde bir ilke vardır. Bu ilke şöyle diyor. Alemin ömrü sınırlıdır ve sonu gelince bütün atomlar parçalanacaktır. Bu ilkeden hareketle maddeden oluşan alemin ömrünün ebedi olmadığı ve sınırlı olduğu anlaşılır. Şimdi burada akla gelen soru ömrü sınırlı olan bir şeyin ezelden beri var olup olmadığı sorusudur.
Yaşlanma ve yıpranma ilkesine göre dünyanın ömrü ilerledikçe daha fazla atom parçalanır. Örneğin güneş her 24 saatte yaklaşık 300 milyar ton ağırlığını kaybeder. Yani her gece gündüz güneşi oluşturan maddeden bu kadarı atomların parçalanmasıyla beraber ışık ve ısı enerjisine dönüşür. Kuşkusuz bu durumun bu şekilde devam etmesiyle beraber güneş tamamen yok olacaktır. Gerçi maddenin enerjiye dönüşmesi sadece güneşle sınırlı değil. Varlık alemini oluşturan tüm maddeler aynı özelliği taşır. Yani yavaş yavaş parçalanarak enerjiye dönüşür. Bu konu dünyayı oluşturan maddelerin hades olduğu, yani uzak yakın belli bir zamanda ortaya çıktığı ve belli bir süre sonra da yok olacağına dair en iyi delildir. Bir başka ifadeyle alemde var olan enerjiler sürekli yaşlanıyor ve yıpranıyor ve yavaş yavaş pasif hale dönüşüyor.
Şimdi bu konuyu basit bir örnekle aydınlatmaya çalışalım. Diyelim ki içi sıcak su ile dolu olan bir kabı bir odanın ortasına yerleştirelim. Odanın sıcaklığı ile kabın sıcaklığı arasındaki fark, kabın aktif bir enerji kaynağına dönüşmesine sebep olur. Yani bu kap üzerindeki havayı ısıtarak yükselmesini sağlar ve yerine odadaki soğuk hava alır ve böylece düzenli bir hava sirkülasyonu gerçekleşir. Fakat bu enerji kaynağı çevresine ısısı ile ısıtarak zamanla soğuduğunda bir anda her tarafta sıcaklık eşit olur. İşte o anda bu enerji kaynağı aslında ölmüş olur. Güneş ve diğer semavi cisimler ve enerji kaynakları içinde aynı durum söz konusu ve zamanla enerjilerini kaybederek şimdiki aktif halleri yerine ölüme verir. Ve işte o gün tüm enerjilerin tükendiği gün olacak.
Her halükarda beşeri bilimlerin en titiz verilerine göre bu dünyanın bir sonu vardır. Burada yaşlanma ve yıpranma ve atomların parçalanma ilkesine değindik ve bu ilke dünyanın bir gün son bulacağını ortaya koyan en güçlü delildir. Kuşkusuz sonu olan her şeyin de bir başlangıcı vardır. O zaman madde aleminin hades olduğu anlaşılır. Çünkü bugün gördüğümüz her şey bir gün yokmuş ve sonradan var olmuştur. Eğer bir gün alem yoktu ve sonra var oldu diyorsak, bunun anlamı şu ki, bu alemi yaratan bir sebep, bir yaratıcı olmalıdır. Bu konuda materyalist ve ilahi düşünürlerin arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur ve her iki kesim varlık aleminin varlığı kendisinden kaynaklanan bir ilk sebepten var olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak materyalist filozoflar ilk sebebi veya ilk yaratanı madde olarak kabul ediyor. İlahi filozoflarsa ilk sebebi Allah olarak biliyor. Yani her iki düşünce ezeli bir sebebin varlığına inanıyor. Fakat bu ilk sebebin bilinç, şuur ve aklı olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
Materyalistler ilk sebebi madde olarak tanımlıyor ve akıl ve şuuru olmadığını da savunuyor. Oysa Allah'a inananlar varlık aleminin de başlangıcının sonsuz ve sınırsız bilim ve hikmet ve akıl ve düşünce sahibi olduğuna inanıyor. Allah'a inananlara göre madde yaratıcılık gücünden yoksundur ve kendini yaratamaz. Ayrıca kendine hakim kanunları da oluşturamaz veya kendi kendine herhangi bir özellik kazandıramaz. Madde ne kendini yaratabildi ve ne de kendine hakim olan kanunları yaratabildiği için kaçınılmaz olarak bu yaratılış fiili maddi olmayan bir etken tarafından gerçekleşmiş olmalı, öyle ki bu güç ezelden var olmalı ve yaratıcı gücü olduğu için maddeyi bu güç yaratmış olmalı. Yani bu yaratıcı güç maddeyi bizzat yaratmış ve onu tanıdığı için ona maddi özellikler kazandırmıştır. Nitekim yaratılış üzerinde düşünüldüğünde bu maddi olmayan etkenin bizim hayalimizin sınırlarına sığmayacak şuura sahip olduğunu ve varlık alemini yaratarak bu denli sağlam bir düzeni hakim kıldığını anlarız.
Thank you. Şimdi burada bir kez daha yaratılıştan bazı acayip örneklere değinmek ve böylece bir gün yok olup gidecek olan maddenin bu alemi yaratamayacağını bir kez daha ispat etmek istiyoruz. Acaba insan gözünün yapısı ve tüm parçaların harikulade dizilişi, bu gözü yapan kimsenin ışık, mercek ve ayna ile ilgili fizik kanunlarını mükemmel bir şekilde bildiğini göstermiyor mu? Ya da insan kanının bileşenleri ve içinde bulunan unsurların oranlarını düşünün. Bu oranların her biri bozulduğunda insan yaşamının düzeni bozulur. Bu durum kanı yapan kimsenin kanının içinde bulunan tüm maddelerin ve unsurların özelliklerini en iyi şekilde bildiğini gösterir. Yine insanlar, hayvanlar ve bitkilerde çeşitli hücreler onca karmaşık ve aynı zamanda zarif ve titiz durumlarıyla bu hücreleri yaratanın insan, hayvan ve bitkinin fizyolojisini en mükemmel biçimde bildiğini ortaya koyar. Ya da güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin mesafeleri ve kütleleri ve hızları hepsi bu sistemi yaratanın çekim gücü kanunu veya merkez kaç kuvvet gibi kanunları bildiğini göstermez mi?
Kısacası varlık aleminde en küçük zerre olan, atomlara hakim olan kanunlardan en büyük galaksilere kadar şaşırtıcı bir düzen ve titizlik hakim ve tüm bunlar varlık alemine, yaratanın bu aleme hakim olan tüm kanunları bildiğini gösterir. Bu da varlık aleminin akıllı, şuurlu ve bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığını ve bu varlığın yok olması asla söz konusu olmadığını ortaya koyar.
Evet, insanların Allah'ı tanıması ve varlık alemini doğru idrak etmesi için birçok yol vardır. Şimdi kim bu amaca ulaşmak istiyorsa, kendi yeteneklerine ve düşünce gücüne uygun olarak çeşitli yolları inceleyerek varlık alemini yaratan Allah'a ulaşabilir. Filozoflar istidlal ve akıl yolunu kullanarak, arifler keşif ve şahitleri kullanarak ve bazıları da fıtrat ve kalplerini kullanarak bir nevi Allah'ı idrak etmiştir. Bu yolda gerekli olan tek şey ise hakikati bulmayı istemek ve peşinden gitmektir. Biz de birkaç bölümden oluşan sohbetimizde Allah'ı tanımanın bazı yollarını açıklamaya çalıştık. Allah'ı tanımanın yollarından her biri kendi yerinde mantıklı ve değerlidir ve muhatabında Allah'a iman ve yakin duygusunu oluşturur. Fakat gerçekte Allah'ın tanımanın en iyi yolu, insanı en kolay biçimde iman ve yakine ulaştıran yoldur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugün aile temellerini güçlendirme yolları üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Dünyada sıcak bir aile yuvasını arzu etmeyen seyrek sayıda insan vardır. Ailenin sıcak ve samimi ortamı aile fertlerinin üzerinde olumlu tesirleri oluyor. Gerçekte sıcak ve samimi bir aile ortamında yaşaman ve aile fertleri arasında sevgi temeline dayalı ilişkilerin korunması onları birçok sosyal bozukluklardan korur. Maalesef günümüzde aile ocağı ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu tehditlerden biri ailelerde boşanma oranının hızla artmasıdır. Boşanma depremine maruz kalan aileler ve yine duygusal açıdan üyeleri arasındaki bağların koptuğu aileler birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor.
Kuşkusuz boşanma vakasını yaşamış veya dağılmış bir ailede çocuklar en çok zarar gören taraf oluyor ve bu durum hem çocukların hem toplumun geleceğini olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden herkes güçlü bir aileye kavuşmak için neler yapmak gerektiğini soruyor. Ailemizi hasta eden zararlardan nasıl korunmalıyız? Bu yüzden biz de bugünkü sohbetimizi aile temellerini güçlendirme yollarını irdelemeye ayırdık.
Başarılı bir aile kurabilmek için uzmanlar bazı standartları gündeme getiriyorlar. Buna göre kurulan ailenin bileşenleri bu standartlara uygun olduğu kadar ailenin temeli de bir o kadar güçlü ve dayanıklı oluyor. İslam dini aile ocağının temelinin güçlenmesi için kurulan ailenin İslami kriterlere uyması ve İslami değer ve faziletlerden yararlanması gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden ilk değerlendirmede şer'i kural ve ilkelere bağlılık aile ocağının temelini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Aile içinde vacip ve müntahapları yerine getirmek, haram ve mekruhlardan uzak durmak, dini örnekleri izlemek ve ayrıca ahlaki yükümlülüklere bağlı kalmak aile temelini daha da güçlendiren bazı etkenlerdir.
Evlilik kurumunun sürekliliği üzerinde etkili olan önemli etkenlerden biri kadın ve erkeğin davranış ve kişilik özellikleri bakımından benzerliğidir. Ev seçiminde karı kocanın benzerliği ilkesinin gözetilmesi, İslam dininde üzerinde sık sık vurgu yapılan ve sosyologların da üzerinde durduğu önemli bir etkendir. Ev seçiminde benzerlik meselesinde bazı bileşenlerin gözetilmesi gerekir. Aile meseleleri uzmanlar, çiftlerin dini inanç, fikri yapı ve eğitim seviyesi bir sosyal ve iktisadi konum ve mevki gibi durumlarda aynı düzeyde olmaları gerektiğini belirtiyor. Bundan başka evlenecek çiftin yaş oranları da aile temelini güçlendiren etkenlerden biridir. İslam açısından kadın ve erkeğin benzerliğinin en temel bileşeni iman ve inanç benzerliğidir. Nitekim rivayetlerde de mümin erkeği mümin kadını denge olduğu beyan edilir.
Sohbetimizin başında çiftlerin ahlaki ilkelerine uymaları aile temelini güçlendirmekte etkili olan önemli etkenlerden biri olduğunu anlattık. Ahlaki yükümlülük tartışmasında birçok bileşenin gözetilmesi ve çiftlerin ahlaki ilkelere uyma konusunda yükümlülük hissetmesi gerekir. Hüsnü ahlak, aile temelinin güçlendirilmesinde etkili olan önemli etkenlerden biridir. Hüsnü ahlak, ortak yaşamda uygun davranış ve teamül ve eşle geçinmek ve hoşgörü ile davranmak demektir. Çünkü ahlaki ilkelere bağlılık, insanı çirkin ve uygunsuz amellere yönelmekten alıkoyan en güçlü iç etkendir. Eğer çiftler sadakat, saygı, hoşgörü ve hoşyüz, insaf gibi ahlaki faziletlere sahip ise, böyle bir aile her zaman gerginliklerden, kavgalardan, kötü davranışlardan, şiddet, anlaşmazlık ve geçimsizliklerden korunmuş olur. Bu yüzden de İslam dini eşin seçimi hakkında gündeme getirdiği kriterlerden hüsnü ahlak kriterine de özel önem verilmelidir.
Hadiste şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Rıza aleyhisselama bir mektup yazarak şöyle arz etti. Ahlakı kötü olan biri kızımı istemeye geldi. Ne yapmalıyım? İmam şöyle karşılık verdi. Eğer ahlakı kötü ise kızını ona verme. İslami kaynaklarda aile içinde hüsnü ahlaka sık sık vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de erkeklere eşinize iyi davranın şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur. Bazı rivayetlerde de aile içinde hüsnü ahlak için büyük manevi mükafatlardan söz edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Allah-u Teala ailesiyle ilişkilerini iyi yapan kuluna rahmetle bakar.
Hoşgörü ve fedakarlık önemli ahlaki faziletlerden sayılır ve aile tembelenen güçlenmesinde etkilidir. Her karı koca ortak yaşamlarında bazı hatalara ve sapmalara maruz kalabilir. Ailevi anlaşmazlıklara yol açan önemli etkenlerden biri çiftlerin birbirine karşı tahammül gücü ve sabrının az olmasıdır. Gerçekte çiftlerin ortak yaşamında ilk yıllarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar genç çiftlerin arasında ciddi gerginliklere yol açabilir. Ancak zamanla karı koca birbirinin psikolojilerini tanıyarak karşılıklı hoşgörü duyguları gelişmeye başlar. Böylece aile içinde de sürtüşmeler yavaş yavaş yatışır ve yerine sevgi ve safaya bırakır. Bu yüzden aile temelini güçlendirmek için en iyi ve en etkili yollardan biri aile üyelerinin af ve hoşgörü duygularını geliştirmeli ve başta eş olmak üzere aile fertlerinin hatalarına göz yummalarıdır.
İslam peygamberi şöyle buyurur. Af ve hoşgörüyü güncel adetiniz haline getirin. Çünkü af her kulun izzet ve onuruna vesile olur. O zaman affedin ki Allah-u Teala da sizi aziz ve onurlu yapsın. Müslüman kadın ve erkek sadece birbirini affetmekle kalmaz, aynı zamanda birbirine karşı somurtmaktan ve sert bakışlardan da kaçınır.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden söz ettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Geçen bölümlerde perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından ayrıca perilerin bir başka önemli özelliği huyları ve davranışları ve sihir ve büyü gücüne sahip olduğundan genellikle bahçelerde ve hatta kuyuların dibinde yaşadıklarından ve devlerle ilişkilerinden ve masal kahramanı onlara nasıl musallat olduğundan söz ettik. Yine en son bölümde Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın cinlere musallat olması İran edebiyatında birçok masala konu olduğunu anlattık. Şimdi ise İran Masalları ve Efsaneleri başlıklı dizi sohbetimizde peri masallarını noktalamak ve yeni bir halk masal türünden söz etmek istiyoruz. Bu kez aslında mitolojilerden beslenen ve muhtevası da mitolojik olan tarzdır.
Bundan önce halk masalları her milletin kültürünü, tarihi ve etnik düşüncelerini temsil ettiğini ve halk kitlelerinin arzuları ve hayallerinden kaynaklandığını belirttik. Gerçekte bu masalların kaynağı insanların ilk inançları ve ayinleridir. Mitolojiler de her milletin eski ve tarihi kültürünün bir parçasıdır. Bu yüzden halk masallarının bir temeli de mitolojilere dayanır. Mitolojik masalların her biri bir nevi belli bir kökten beslenirken muhteva bakımından da birbirinden farklıdır. Her halükarda İran'ın halk masalları en eski masallardan en yenilerine kadar ve peri masallarından mertlik ve pehlivanlık temalı masallara kadar hepsi mitolojik inançlarla doludur.
Rusya'nın antropoloji uzmanı Vladimir Prop şöyle diyor. Etnik inançlara ve gelenek ve göreneklere itibar kazandırmak milletlerin folklorunun bir başka rolüdür. Ve bu önemli görevi özellikle mitolojiler üstlenir. Mitolojiler ilkel insanların dini inançlarıdır. Bu yüzden mitolojiler beşeri kültürün yapısının önemli bir elemanı sayılır. Bu yüzden önümüzdeki birkaç bölümlük sohbetimizde halk masallarında mitolojik unsurları ve inançları gözden geçirmeye çalışacağız. Aslında mitoloji bir nevi eski insanların varlıkla ilgili bir nevi yorumudur ve insanın kendini ve sonuçta onu yaratanı tanımaz çabası sayılır. Buna göre de mitolojiden varlığın kutsal başlangıcında yaşanan kutsal rivayet şeklinde de söz edilir.
Mitolojiler dini ve mezhebi boyutları çok fazladır. Çünkü insanın fıtri olan Tanrı ve Yaratan arayışının sonucunda şekillenen inançlar sayılır. İşte bu noktadan itibaren mitolojilerin dini mahiyeti oluşmaya başlar. Aslında mitolojileri diğer halk masallarından farklı kılan en belirgin nokta ve özellik de bunda yatmaktadır. Masallar daha çok ahlaki ve sosyal boyutları söz konusudur ve mitolojileri kıyasla daha az dini ve mezhebi inançlara bulaşır.
Gerçi halk masalları ve mitolojiler farklı yönleri söz konusudur ama yine de ikisine de derin açıdan bakıldığında mitolojilerin halk masallarını etkilediği açıkça anlaşılır. Çünkü masallar halkın inançları temelinde şekillenir. Ve mitolojiler de insanların ilk inançları sayılır ve zamanla kültür alanında özel bir konum kazanmıştır. Büyü ve büyücülük, tılsım, dev, canavarlar, hayvanlar, bitkiler ve dört temel unsur yani su, hava, toprak ve ateş mitolojilerin en bariz bileşenleridir ve halk masallarının ortaya çıkmasında önemli rol ifa eder.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıyor ve şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. Dilerseniz hep birlikte bugünkü masalımız Kel Kara Memoş'u hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Çok eski zamanlarda bir kel oğlan vardı. Adı Kara Memoş olan masalımızın kahramanı, dünya malından varı yoktu. Sadece yaşlı annesiydi. Bir gün Kara Memoş yaşlı annesinden sordu. Anne, sahi rahmetli babam dünya malından bana hiçbir şey miras bırakmadı mı? Yaşlı anne şöyle dedi. Evet oğlum. Bıraktı şu duvardan asılı tüfek var ya, işte o. Kel Kara Memoş babasının tüfeğini aldı ve omuzuna attıktan sonra gece karanlığında avlanmak niyetiyle evden çıktı. Kara Memoş henüz evden fazla uzaklaşmamışken birden gözüne bir yanından ışık saçılan ve öbür yanından da davul zurna sesi yükselen bir hayvan ile karşılaştı. Kel Karamemuş tüfeğini aldı, hayvana doğru nişan aldı ve ateş etti. Karamemuş hayvana doğru ilerledi ve onu yaraladığını fark etti. Karamemuş kendi kendine şöyle dedi: "Şimdilik bu av bize yeter de artar bile. Onu eve götürürüm. Böylece hem ışığından yararlanır hem de davul zurnasını dinler, zevki sefa sürdürürüm."
Kara Kelmamoş hayvanı aldı, torbasına attı ve evin yolunu tuttu. Eve varınca kapıyı çaldı. Annesi kapıya geldi, gecenin bu vakti kim olduğunu sordu. Kel Karamemoş da "Benim anne, kapıyı aç," dedi. Yaşlı annesi bağırdı: "Neden hemen döndün? Gidip kendinle ekmek getirmediğin müddetçe sana kapıyı açmam." Kel Karamemoş da şöyle dedi: "Anne, eli boş dönmedim. Öyle bir av vurdum ki dünya dünya olalı hiçbir padişah onun gibi bir avı avlamadı. Aç kapıyı. Çünkü artık lamba ve fener yakmaktan da kurtulduk." Yaşlı kadın kapıyı açtı ve oğlunun yanından ışık saçan ve yanından da davul zurna sesi yükselen bir hayvanı avladığını gördü. Kel Karamemoş avını sürükleye sürükleye evin içerisine getirdi ve odanın bir köşesine bıraktığından sonra da duvara yaslandı. Kel Karamemoş bir ayağını öbür ayağın üzerine attı ve tabiri caizse kendine vurdum duymazlığa vurup dünyanın acı ve kederini düşünmemeye karar verdi. Ancak birden kapı çalındı. Acaba kimdi gecenin bu vaktinde onların kapısını çalan?
Yaşlı bir kadın Kel Karamemoş'u ve avladığı avı görmüş ve padişaha haber götürmüştü. Yaşlı kadın padişaha, "Aman, ne duyuyorsun? Kel Karamemoş bir tarafından ışık saçan, öbür tarafından da davul zurna sesi yükselen bir hayvanı avladı. Yazık, böyle bir hayvan ancak senin gibi bir padişaha layık. Oysa şu kel oğlanın eline düşmüş." Bu haberin üzerine padişahın adamları Kel Karamemoş'u yakaladıkları gibi padişahın huzuruna getirdi. Padişah sordu: "Acaba ilk avında ancak padişahların avlamasına layık olan bir hayvanı avladığın doğru mudur?" Kel Karamemoş da şöyle dedi: "Padişahım, çok yaşa, doğru ispiyonculuk yapmışlar." Padişah şöyle dedi: "O zaman çabuk git onu getir ve bana takdim et. Böylesine emsalsiz ve işsiz bir av senin yıkıntı kümesine layık olamaz."
Kel Karamemoş elini gözüne götürdü ve şöyle dedi: "Padişahım çok haklı. Ben şimdi hemen gider o hayvanı size getiririm." Bu sözlerin üzerine Karamemoş saraydan ayrıldı ve hızla evine gitti ve avladığı hayvanı padişaha getirdi. Padişah düşündü, taşındı, Karamemoş'a nasıl bir bahşiş vereceği konusunda aklına bir şey gelmedi. Sonunda vezirini hatırladı ve hemen yüksek sesle "Tamam, şimdi buldum," dedi. Veziri sordu: "Padişahım çok yaşa, buyurun neyi buldunuz ki? Ben tekrar kaybolmasın diye göz kulak olayım." Padişah şöyle dedi: "Ey vezir, hemen kalk, makamını Karamemoş'a ver. Bizim ona verecek başka bir bahşişimiz yoktur." Vezir şöyle dedi: "Padişahım çok yaşa, Karamemoş bugün değil yarın gelsin, makamımı teslim alsın."
Padişahın vezirinin sihirli bir şapkası vardı. Vezir bu şapkaya Şapka Baba adını takmıştı ve ne zaman bir sıkıntıya düşecek olursa gider ve Şapka Baba ile istişarede bulunur ve ondan sorununa çare bulmasını isterdi. Vezir hemen saraydan ayrıldı ve o gece Şapka Babasını getirdi ve önüne koydu ve şöyle dedi. Ey Şapka Baba, canım sana feda olsun. Bak, sen de görüyorsun nasıl bir derde düştüğümü. Anlayamadım. Şu kel kara memuş da birden nereden çıkıverdi. Şimdi de benim yerimi almak istiyor. Şimdi sen söyle. Ben nasıl vezirlik makamını bırakır ve yerimi şu hiçbir şey adama benzemeyen, her şeyden habersiz kel oğlana verebilirim. Şapka Baba konuşmaya başladı ve şöyle dedi. Ey büyük vezir, sen merak etme. Bu işin çaresi su içmekten de daha kolay. Yarın sabah padişaha git ve de ki, eğer şu kel kara memuşu iyice tanımak istiyorsan, onu göndersin ve 40 kısrağın sütünü getirsin. Sen de iyi bilirsin, kim 40 kısrağın sütünün peşinden giderse bir daha geri dönemez.
Şapka Baba'nın bu sözleri üzerine vezir rahat bir nefes aldı. Ertesi gün sabah erkenden güneş doğmadan vezir padişahın huzuruna çıktı. Padişah sonra, "Yahu vezir, sabahın köründe ne işin var?" diye sorar. Vezir de şöyle cevap verir. "Padişahım çok yaşa, dün gece bir rüya gördüm, onu anlatmaya gelmiştim." Padişah vezirin rüyasının ne olduğunu sordu. Vezir anlatmaya başladı. Efendimiz, rüyamda kel kara memuşun gelip size 40 kısrağın sütünü getirdiğini gördüm. Bu yüzden onu gönder ki rüyam da tabir olmuş olsun.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. İran Platosu, dünyanın en eski medeniyetlerinin beşidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları da İran'a çekmektedir. İranlılar Arasında adlı podcastimizin bir başka bölümünde Yunan gezgin Sofia Kotulaki'nin ağzından İran'ı ve İranlıları tanıttığı yayınımızda karşınızdayız. Geçen bölümde İranlılar arasında evlenme ve nişanlanma geleneğinden bahsetmiştik. Bu bölümü dinlemeden evvel iranradio.ir/tr adresinden İran Radyo'nun web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir, önceki bölümleri dinleyebilir ve ücretsiz olarak sunduğumuz diğer podcastlerden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir görüş ve yorumunuz varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Umarım ki bu bölümden de önceki bölümler gibi keyif alırsınız. Şimdi birlikte Sofya'nın söylediklerini dinleyelim. Yemek İranlı aileler arasında sevginin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu sevgi İranlı kadından aile bireylerine aktarılır. Bu sıcak atmosferi yakından gözlemleme fırsatım oldu. Burada eşimin ailesinden bir anımı sizlere de anlatmak isterim. İran'daki ilk günümde ilk kez İran'ın geleneksel lezzetli yemeğini eşim Hüseyin'in ailesinin evinde tattım. Öğle yemeği için büyük bir örtü yere serilmiş. Üstüne bir sofra kurulmuş ve sofrada herkesin oturacağı yerler üzerine yerleştirilen kaşık ve çatal ile belirlenmiştir. Pirinç yemek için kaşık kullanılıyordu ve bazı durumlarda bıçak ihtiyacı olduğunda kaşık ve çatal birlikte kullanılıyordu. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Yani anneciğim ve Hac Nasır. Eşimin anne ve babası, onun küçük kardeşi ve ben yere oturduk ve gerçekten büyük bir ziyafet olan sofranın etrafında toplandık. Sofrada tavuk ve sebzelerle yapılmış koyu buğday çorbası, yoğurt, salatalık ve nane karışımı tıpkı Yunan yoğurtlu salatası gibi pilav ve ince dilimlenmiş patates ile yapılan kısır vardı. Benim istediğim dışında anneciğim sürekli olarak bana büyük bir sevgiyle tabaklarımı da dolduruyordu ve ben çekingen olabileceğim için yemek istememekten de korkuyordu. Nihayet ona bu davranışını bırakması için bir şekilde mesaj verecek sihirli kelimeleri hatırladım. Eşimin annesine dönüp dedim ki, ellerinize sağlık, çok lezzetliydi. Gerçek şu ki, yemek İran kültüründe birçok yerde olduğu gibi çok güzel bir yere sahiptir. Fransızlar aşkın yolu mideden geçer derler. Bu deyim büyük ölçüde İranlılar için de geçerlidir. Çoğu İranlıya göre siz ne yiyorsanız o oluyorsunuz. Onlar için yemek yalnızca aşkı gidermek ve vücut sağlığını korumak da kalmaz. Aynı zamanda çok değerli bir anlam taşır. İran halkı için yemek yapmak bir kadının ailesine olan sevgisinin en önemli ve temel göstergelerinden biridir. Bu eylem aşkı gidermenin yanı sıra en basit şekilde aile bireyleri arasında sevginin aktarılmasını da sağlar. Ev işi ve yemek hazırlığı zaman sevgi ve çok çaba gerektiriyor. Bu nedenle İran kültüründe yüksek bir değeri de sahiptir. İranlı kadınların eşsiz gücü böyle işlerden kaynaklanır. Geçmişte bir ailenin oğulları eşleri ve çocukları ile birlikte anne ve babaları ile aynı evde yaşarken oğlanın annesi o evdeki en büyük kadın olarak evin tüm yemek sorumluluğunu da üstlenir. Ve yemeklere ve gerekli malzemelere yönetirdi. Ancak günümüzde evlendikten sonra tüm aile üyeleri nadiren ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Yine de yemek yeme geleneği İranlılar arasında devam etmekte ve kültürde merkezi bir rol oynamaktadır. Bir kişinin yalnız başına yemek yemesi sadece rahatsız edici olmakta kalmaz, aynı zamanda İran kültüründe hoş karşılanmaz. Televizyon izlerken yemek yemek de düşünülemez bir şeydir. Ancak yemekleri aileyle birlikte yemek, televizyon izleseler bile aile bağlarını güçlendirir. İranlı aileler rahat oldukları zamanlarda ya öğle yemeği ya da akşam yemeğini birlikte yerler. Ebeveynler evli çocukları ve torunlarından en az haftada bir kez birlikte yemek yemelerini de beklerler. Evli kardeşler de genellikle ebeveynlerine ve kardeşlerine akşam yemeğine davet ederler. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek İranlıların haftanın sonunda yani Perşembe ve Cuma günleri en sevdikleri etkinliklerden biridir ve hafta sonu aile ziyaretleri için de en iyi zamandır. İranlılar günlük yemeklerinde genellikle taze ve çeşitli sebzeler ve meyveler kullanırlar. Bu ürünler her gün şehir çevresindeki çiftliklerden çeşitli meyve ve sebzelerle birlikte şehir merkezlerindeki pazarlara ve meyve meydanlarına taşınır. Ardından her mahallede bulunan küçük sebze ve meyve dükkanlarına götürülür. Meyve ve sebzeler alındıktan sonra hemen buzdolaplarında ya da serin bir yerde saklanmalıdır. Çünkü İran'da meyve ve sebzeler Avrupa ülkelerinden daha hızlı bozulur. Çünkü çoğunlukta koruyucu maddeler eklenmez. Ben İran'da bulunduğum son zamanlara kadar meyve ve sebzelere erişim yerin mevsimlerine bağlıydı. İranlı evlerdeki meyve ve sebze kasesi doğayla güçlü bir bağlarını da gösterir. Özellikle yiyecek hazırlığından sorumlu olan İranlı kadınlar hangi meyve ve sebzelerin hangi mevsimde daha bol bulunduğunu da çok iyi bilirler. Hangi meyve ve sebzeyi hangi mevsimde alacaklarını ve yıl boyunca kullanmak üzere donduracaklarını, kurutacaklarını ya da başka yöntemlerle saklayacaklarını bilirler. Bazı İranlı ev kadınları hatta evde kendi domates salçasını hazırlarlar. Buzdolabı dondurucularının icadından önce İran halkı gıda maddelerini güneş ışığında, avluda ya da evin çatısında kurutarak saklarlardı. O dönemde eski ev kadınların yılın çoğu zamanını kurutulmuş gıda hazırlamakta geçirirdi. Buharda İranlı ev kadınları bezelye ve baklayı kabuklarını soyup kurutulardı. Bakla pilavı yapmak için kullanılır. Bu kadınlar ayrıca pilav için dereotu, köfte için tarhun ve marul, maydanoz ve kişniş, kuru baharatlar için kekik, nane, fezleğen ve yeşil soğan gibi sebzeleri yıkayıp kuruturdu. Yaz, kış için yiyecek stoklarının sağlanması adına en yoğun dönemi oluşturur. Bu mevsimde domates salçası, nar ekşisi ve limon suyu salatalar ve yemekler için hazırlanmaktadır. Ayrıca yaz mevsimlerinden özellikle de kayısı, erik, şeftali ve vişne gibi meyvelerden kurutulmuş meyve ve reçel yapılır. Böylece bu meyveler kışın daha az bulunduğunda da kullanılmak üzere saklanır. Birçok İranlı sonbaharın ilk günlerinde pirinç yeni hasat edilirken yıllık pirinç ihtiyaçlarını alırlar. Eskiden pirinç sadece özel günlerde yenirdi. Ancak son yıllarda nüfus artışı ve yaşam tarzındaki değişikliklerle pirinç tüketimi artmıştır. Birçok İranlı pirinç olmadan doyduklarına inanmaz. Bu düşünce oldukça doğru çünkü İran pirincinin tadını, kokusunu ve dokusunu da deneyimlemiş biri bu pirincin her yemekte özellikle kebaplar veya hatta Hint baharatları ile bile nasıl uyum sağladığını takdir eder. Sonbaharın ortasında birçok ev kadını karnabahar, patlıcan, kereviz, soğan, havuç ve lahana gibi çeşitli sebzeleri sirke veya tuzlu suda bekleterek turşu yapar. Bu turşular birkaç hafta sonra kullanıma hazır hale gelir. ve birçok aile kışın taze sebzeler yerine bu turşuları yemeklerle birlikte yer. Çünkü bu mevsimde taze sebzeler eskisi gibi bulunmaz. Daha önce de söylediğim gibi birçok İranlı İran İslam tıbbının öğretilerine dayanarak hastalık denen vücutta dengenin bozulması nedeniyle ortaya çıktığına inanır ve yemekler kimyasal açıdan soğuk ve sıcak yemekler olarak iki gruba ayrıldığı için birçok hastalık vücudun dengesini bozacak yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Her İran yemeği genellikle dengelenmiş bir şekilde olup soğuk yemekler ve sıcak yemekler yan yana kullanılmaya özen gösterilir. Son yıllarda gıda saklama yöntemlerinde büyük değişiklikler olmuştur. Dondurucuların varlığı patlıcan, kabak ve fasulye gibi İran yemeklerinde yaygın olarak kullanılan sebzelerin eskiden saklanacak bir yöntemi olmayan bu sebzelerin artık her mevsimde bulunabilir hale gelmesini de sağlamıştır. Taze sebzeler eskiden kurutulmak yerine şimdi dondurucularda saklanmaktadır. Son yıllarda gıda üretim fabrikaları İranlı kadınlar tarafından üretilen gıda ürünleri alanına da girmiş olsa da hala bu kadınlar tarafından üretilen gıda ürünleri fabrika üretimi gıda ürünlerine göre daha üstündür. Çünkü bu ürünler eski kadınların ve büyükannelerin evdeki avlularda oturup sebze temizlerken sohbet ettikleri, çocukların ise onlarla birlikte evin ortasında bulunan havuz etrafında koşup oynadıkları anıları da hatırlatır. Ekmek İran sofralarının bir diğer önemli parçasıdır. İran evlerinde pirinç genellikle günde bir kez ve çoğunlukla öğle yemeğinde tüketilse de ekmek de İranlıların önemli bir gıda maddesidir. İran ekmeklerinin ilginç özelliği Amerikan ve Avrupa ekmeklerinden farklı olarak düz olmalarıdır. Bir diğer şaşırtıcı nokta ise bu ekmeklerin gözlerinizin önünde sırada beklerken pişmesidir. İran'da 4 ana ekmek türü vardır. Sengek, berberi, tafton ve lavaş. Bu ekmek türlerinden her biri belirli bir yemekte uyumludur ve her fırının yalnızca da bir tür ekmek pişirir. Eskiden ekmek hamuru elle açılırdı ve her aile kendi ekmeğini de pişirirdi. Ancak günümüzde talebin artması ile bu işlem endüstriyel makineler tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte şehir sakinleri hala ev yapımı ekmeği daha çok tercih eden ve köylere gittiklerinde bu ekmekleri daha sık tüketirler. Çünkü bu ev yapımı ekmekler bu bölgelerde daha yaygındır. İran'ın geleneksel fırınlarının yanı sıra Fransız fırınları fantezi ekmek adıyla baget, kek, bisküvi, donut ve diğer fırın ürünlerini kilogram olarak halka sunmaktadırlar. Süpermarketler ve bakkallar hem İran ekmeği hem de tost ekmeğini paketlenmiş olarak satmaktadır. Ancak gerçekten de geleneksel ve taze pişmiş İran ekmeğine yerine hiçbir şey tutamaz. Şimdi de çaya geliyoruz. Dünyanın en popüler içeceklerinden biri. İranlılar için iş veya aile ziyaretlerinde en az ve ideal şekilde sunulan ikram çayıdır. İranlılar çayı genellikle altın halkalı, ince belli cam bardaklarında ve bardağın altına yerleştirilen nelbeki adı verilen küçük yuvarlak tabaklarla servis ederler. Şeffaf bardaklar, porselen fincanlara göre çay servisi için daha çok tercih edilir çünkü çayın rengi ve tadı bu bardaklarda porselen fincanlardan da çok daha iyi hissedilir. Birçok İranlı ev kadını en azından misafirliklerde bu şeffaf bardakları veya fincanları kullanır. İranlılar için çay fincanları diğer bardak türlerinden çok daha resmi ve hoş bir izlenim bırakır. Ancak ben birçok İran evinde misafirlik dışında çay servisi için şeffaf olmayan bardakların kullanıldığını da gördüm. Tüm İranlılar çocukluktan itibaren çayı nasıl demleyeceklerini ve içeceklerini öğrenirler. İran üzerinde de genç bir kız iyi çay demleyip getirebilene kadar evlenmeyi hazır sayılmaz. Bu nedenle bu genç kız nişan töreninde damat ve ailesine çay getirmek zorundadır. Ayrıca çay İran kahvaltısının da temel unsurlarından biridir. İran kahvaltısı genellikle ekmek, sahanda yumurta, koyun peyniri, Yunan feta peynirleriyle benzer bir peynir, ceviz, tereyağı, reçel veya bal ve yanında tatlı çaydan oluşur. İranlılar çayı yalnızca kahvaltıda şekerle içerler. Kış kahvaltısında ise özellikle tatil günlerinde yulaf ve etle yapılan bir tür helva olan helim yenir. Üzerine tarçın ve susam serpilir. Tüketilirken şeker ve yağ da eklenir. Bu kahvaltı türü bir gece önceden hazırlanır ve ayrıca Ramazan ayında iftar için de tüketilir. İranlıların yemeklerinde genellikle başlangıç olarak servis edilen bir başka yemek de çorba ve aştır. İran çorbaları Avrupa çorbalarına göre çok daha yoğun ve besleyicidir ve genellikle başlangıç olarak sunulur. İran çorbaları ve aşları çeşitli baklagiller ve sebzelerle doludur. Bazı çorbalar tamamen sebzelerle yapılırken bazıları sebze yanında et de içerir. Eğer baklagil kullanımıysa buna aş denir. Aksi takdirde çorba denir. İran'da yemeklerin yanında genellikle du adı verilen ayran içilir. Du bazen evde ekşi yoğurtla yapılır. Bazen de plastik şişelerde gazlı veya gazsız olmak üzere çeşitli boyutlarda mağazalardan da satın alınır. Şimdi ise tatlı ve lezzetli bir bölüme geçiyoruz. İran tatlıları. İranlılar en lezzetli tatlılara sahiptir. İran pastanelleri, Fransız tarzı kremalı kekler, Danimarka tatlıları, kremalı tatlılar, Napolyon tatlıları ve İran'ın geleneksel tatlıları gibi cezbedici çeşitlerle doludur. Ve bu tatlılar çayla birlikte servis edilir. Gaz, soğan, baklava ve tuzlu kuru yemişler ile karmaşık kuru meyveler İran mutfağında lezzetli alıştırmalıklardır ve genellikle misafirliklerde de sunulurlar. Pastanelerden aranan tatlılar da dışında bazı tatlılar özel günlerde ise İran evlerinde hazırlanır. Bu tatlılar Ramazan ayında şole zerd veya iftar tatlısı olarak da sunulur ve Orta Doğu'da çok popülerdir. Çeşitli şekillerde yapılır. Gül suyu, safran ve bazen de kakule İran tatlılarına farklı bir lezzet katar. İş görüşmelerinde sadece tatlı veya çikolata servis edilir. Ancak aile yemeklerinde meyve her zaman sofraların vazgeçilmezidir. İranlılar davetlerde yıkanmış meyveleri güzel bir şekilde meyve tabağına yerleştirir ve büyük bir masa üzerine koyar. Ardından ev sahibi her misafirin önüne 3 veya 4 çeşit meyve, meyve bıçağı ve çatalla birlikte servis eder. Davette ev sahibi defalarca lütfen diyerek ikramda bulunur ve siz de meyve soymaya başlarsınız. Eğer bunu yapmazsanız ev sahibi kendi sizin için de meyve soyacaktır. Eğer İran'da bir ziyaretiniz sırasında İranlılarla karşılaşırsanız, bu nazik ve sevimli insanlar sizi evlerinde de yemek yemeye davet etmek için çok istekli olacaklardır. İşte iki İranlı arasında akşam yemeği ya da öğle yemeği davetiyle ilgili bir konuşma örneği. Kişi A, diyorum ki eğer perşembe akşamı bir işiniz yoksa gelin akşam yemeğinde misafirimiz olun. Kişi B, size zahmet olur, memnuniyette, yani evet, teklifinizi tamamen kabul ediyorum. Kişi A, zahmet değildir, bir lokma ekmek var, birlikte yeriz. Yani size en iyi şekilde hazırlık yapacağız. Kişi B, sizi zahmete sokmak istemeyiz. Yani davetinizi kabul ediyoruz. Kişi A, ne zahmet, siz rahmetsiniz. Bu tür bir konuşma İranlılar arasında çok yaygın olan nazlanma ve ikram etme alışkanlıkları ile gerçekleşir. İran'da akşam yemeği genellikle akşam saat 8'den önce yenmez ve hatta yaz aylarında akşam yemeği saati daha geç bir zamana akşam namazından sonraya kayar. İranlıların yemeklerinin kalitesi misafirlerin geliş saatine göre kesinlikle değişmez. Çünkü misafir kabul etme konusunda oldukça esneklik gösterirler. Misafirler her zaman yanlarında bir çiçek buketi veya kutu tatlı getirirler. Ve ev sahibi bu duruma karşı her zaman kendinizi zahmete sokmasaydınız, keşke şeklinde açıklama yapar. Eğer başka bir hediye getirdiyseniz bu hediye bazen sizin yanınızda açılabilir. Bu durum ev sahibinizin alışkanlıklarına veya yaşadığınız yerin kültürüne bağlıdır. Eğer hediye sizin yanınızda açılmazsa bu hediyenizin ne olursa olsun ev sahibiniz tarafından çok takdir edildi anlamına gelir. Ancak hediyeniz sizin yanınızda açılırsa ev sahibi sizin zevkinizi takdir etme fırsatına sahip olacaktır. Muhterem dinleyiciler, İranlılar arasında podcast'ını yemek kültürünün İran kültüründeki merkezi rolünü konu alan bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi bu podcast'ı yalnız bırakmadığınız için çok mutluyuz. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcast'larımızı dinlemek için iranradio.ir bölü.tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Yeni podcastlerde de bizimle olmanızı umuyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.